SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Sayın dinleyiciler, Yavuz Oğan'la yeni bir Türkiye gündemi programına hoş geldiniz. Yavuz Bey, geçen hafta sizle konuşmamızdan beri Türkiye'de gündem her zamankinden de yoğun geçti. Önce Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını sormak istiyorum. AK Parti tabanında kadınlar oldukça güçlü olarak biliniyor. Hatta ilk çıkışı AK Partili kadınların kapı kapı dolaşmasına bağlayanlar vardı AK Parti'nin çıkışını. Şimdi küçük bir azınlığın desteğini almak için kadınların öfkesini çekti gibi geliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek Cumhurbaşkanı'nın aldığı bu karar oldukça riskli değil mi?
Aslında politik olarak çok riskli görünüyor herkes tarafından. Ama Cumhurbaşkanı sonuçta Türkiye'de siyaseti de okuyabilen bir insan. Ve son dönemde özellikle ittifaklar konusunda çok hassas. Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan gruptu. Onun dışında diğer muhalefet partilerini tamam destekliyordu. Ve Cumhurbaşkanı da Saadet Partisi'ne kendi ittifakına dahil etme planı var. Bu çerçevede bir kere bu kararın alınmasındaki önemli etkenlerden birinin bu olduğu belirtiliyor. Gözlemciler bunu söylüyorlar. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı son dönemde özellikle seküler kesimle iyice arasını açtı. Liberal kesimle arasını açtı. Bunlarla bir sonraki seçimde buluşma ihtimalinin de zayıf olduğunu göz önünde bulundurarak tarikatlar ve daha dindar grupların gönlünü kazanabilmek için bu adımı attığı da belirtiliyor. Yani bir taşla iki kuş vurmak, hem kendi tabanını sıkılaştırmak, kendisini baştan beri destekleyenleri memnun etmek, hem Saadet Partisi'ni muhalefet ittifakından kendi ittifakına çekebilecekse yapabileceği en önemli adımlardan birini atmak olarak da değerlendiriliyor. Ama tabii Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi en örgütlü kesim kadınlar şu anda. Hatta Türkiye'deki tek muhalif örgütlenme kadın gruplarında var diyebiliriz. Çok şiddetli karşı çıktılar. Tabii bu meselenin bir de hukuki boyutu var. Cumhurbaşkanı kendi imzasıyla çıktı bundan. Üstelik anlaşmadan çıkma yetkisini de yine kendisine verdi. Bunun üzerine de hukukçular çok ciddi tartışmalar yürüttüler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş olan ve nitelik olarak kanunlaşmış olan bir uluslararası sözleşmeyi Cumhurbaşkanı nasıl kendi imzasıyla, kendisine verdiği yetkiyle ortadan kaldırabilir diye. Anayasa hukukçuların hemen hemen tamam buna karşı çıktılar. Ama AK Parti'yi destekleyen hukukçular da bunun mümkün olabileceğini söylediler. Hatta Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Cumhurbaşkanı'na hak verenler arasında. Hatta Şentop bir adım öteye de gitti. Montreux Anlaşması'ndan da çıkabilir Cumhurbaşkanı dedi. Bu da küçük çaplı bir kıyameti kopardı Türkiye'de. Yani işin en idari boyutunda bir kişinin verdiği kararla bütün düzenin değişme ihtimali var. Çünkü Cumhurbaşkanı kendisine yetki vererek başka alanlarda da çok önemli değişiklikler yapabilir diye anayasa hukukçularının uyarıları söz konusu. Bu mümkün değil. Çünkü kanunla çelişmesi lazım. Kanun üstünde değildir Cumhurbaşkanı'nın kararları diye. Diğer taraftan AK Parti'yi destekleyenlerin de evet yapabilir, Montreux'den bile çıkabilir değerlendirmeleri söz konusu. Son dönemin en böyle tansiyonu yüksek tartışmalarından birisi bu maalesef.
Cumhurbaşkanının böyle kuvvetler ayrılığı prensibine göre konumu nedir artık? Bir sınırı var mı Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin?
Vallahi işte tartışma da oradan devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin aslında anayasada çizilmiş bir sınırı var. Her ne kadar muhalefet partileri bunu demokratik bulmasa da Cumhurbaşkanı'nın kararları yasanın üstünde olamaz anayasaya göre. Ama bu uluslararası sözleşme, işte İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiği için yasal bir nitelik kazanıyor. Niteliği yasa gibi, kanun gibi görülmesi gerekiyor. Ve hukukçulara göre eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi onayladıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın devreye soktuğu böyle bir sözleşmeden geri çekilmek gerekiyorsa aynı yolla yapılmak zorunda. Yani meclis üzerinden girilmek zorunda diyorlar. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki benim yetkim var. Ben kendime yetki verdim ve o yetki çerçevesinde de bundan vazgeçiyorum. Şimdi bu alanda kullanılıyor. İşte meclis başkanı Montreux'den de çekebilir diyor. O zaman iş biraz sınırsız hale geliyor. Hatta şu örnekleri verenler de var. Cumhurbaşkanı kendisine Anayasa Mahkemesi de kaldırma yetkisi verse, sonra da yine Cumhurbaşkanı o yetkiye dayanarak Anayasa Mahkemesi de kaldırsa, muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne bununla ilgili itirazda bulunduğunda böyle bir kurum yok derse, kim buna itiraz edebilecek, buradan nasıl bir sonuç alınabilecek diye. Yani işin sınırları ve tartışmanın boyutları biraz akılların dışına çıkmış durumda. Çok aşmış durumda. Bugüne kadar hiç rastlanılmamış bir hal almış vaziyette. O nedenle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, kadınlara karşı şiddet gösterenleri yüreklendirmek anlamına geliyor. Bu doğru ve bununla ilgili zaten çok ciddi şikayetler var. Ama bunun yanında uygulanan yöntem de Türkiye açısından, demokrasi açısından, kuvvetler ayrılığı açısından son derece sakıncalı bulunuyor.
Yavuz Bey, şimdi bir de sürpriz bir karara dönmek istiyorum. Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alındı ve piyasalar altüst oldu. Geçen perşembe günkü faiz arttırma kararının Cumhurbaşkanı'na rağmen alınmış olduğunu mu anlamamız gerekiyor bu karardan?
Valla şu anda Naci Ağbal'ın piyasa kurallarına göre hareket ettiği ve Merkez Bankası'nın biraz bağımsızlığına önem verdiği biçiminde genel bir görüş var. Ve faiz arttırımının da Cumhurbaşkanı'nın haberdar edilmesi, Cumhurbaşkanı karşı çıksa bile böyle bir karar almış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Ama en çok Cumhurbaşkanı'nın görevden alma ile ilgili kararında etkili olanın, piyasanın bir puan faiz artışı beklerken Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın önden yüklemeli diyerek 2 puan faiz arttırması olduğu söyleniyor. Bu gösteriliyor. Yani zaten Cumhurbaşkanı'nın faize ilişkin bir alerjisi olduğunu Türkiye'de, hatta dünyada bilmeyen yok. Enflasyonun bir netice, faizin de bunun nedeni olduğuna ilişkin pek bilim insanlarının kabul etmediği bir tezin de sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve daha önce de Naci Ağbal görevdeyken ben arkadaşlarıma söylüyorum, enflasyonun gerekçesi faizdir diyorum ama beni dinlemiyorlar diye böyle bir serzenişte de bulunmuştu. Ama dediğim gibi bir puan beklerken Merkez Bankası'nın 2 puan artış yapmasının Cumhurbaşkanı'nın harekete geçirdiği söyleniyor. Peki öyle söyleniyor da ne oluyor? 2 puan faiz arttırımı yapıldı da yeni Merkez Bankası Başkanı geldi, onu geri mi alacak? Hayır, öyle bir şey de yok. Verilen bütün mesajlarda bir önceki yönetimin uyguladığı yöntemlerin aynı şekilde uygulanacağına yönelik teminatlar söz konusu. Hatta bu teminatları önce Merkez Bankası Başkanı verdi. Sonrasında Türkiye'nin bir sermaye kontrolüne girmeyeceği, ki böyle bir söylenti de çıkmıştı. Çünkü kurlar patladı hafta sonunda Asya'dan gelen fiyatlarla birlikte. Sermaye kontrolüne girmeyeceğini Hazine Bakanı söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı danışmanları devreye girdi. Geçmişte işte 3 lirayı aşarsa dolar şöyle yaparım böyle yaparım diyen Yiğit Bulut birkaç televizyona birden çıkarak canlı yayınlara Türkiye'de bir politika değişikliği olmadığını, güven esaslı sistemin devam edeceğini, isimlerin önemli olmadığını, hükümetin uyguladığı politikanın önemli olduğunu izah etmeye ve piyasaya güven vermeye çalıştı. Ama piyasa bir kere tedirgin oldu. Çünkü şöyle bir tablo var. Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle birlikte Berat Albayrak gittikten sonra yapılmak istenen şey, Türkiye'de Türk lirasına yatırım yapanlar daha çok kazanırlar. Dövize yatırım yapanlar bu işten zararlı çıkarlar mantığını oturtmaktı. Bunun için yüksek faiz politikası uygulandı. Türkiye'de yerleşiklerin, Türkiye'de yaşayanların dövize yaptıkları yatırımdan vazgeçmeleri ve dövizi bozdurarak Türk lirasına yatırım yapmaları için de bir güven sistemi kurulmaya çalışıldı. Burada elinde döviz bulunduranlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüme ve faizle ilgili tezlerini bildiğinden Cumhurbaşkanı'nın buna dayanamayacağını, bir yerde müdahale edeceğini düşündüler. Bir ay, iki ay, üç ay ve sonrasında dövizler de aşağı gelirken o güven hafif hafif tesis edilmeye başlanırken aslında beklenen oldu. Cumhurbaşkanı yüksek faize dayanamadı. Daha önce yüksek faizin ekonomi için zararlı olduğunu söyleyen Yeni Şafak yazarını Merkez Bankası Başkanı yaptı. Aynı Yeni Şafak yazarı Naci Ağbal'ın yaptığı faiz artışlarını da eleştiren bir isimdi. Ama göreve geldikten sonra enflasyon oranında faiz artışlarının devam edeceğini, bu politikadan vazgeçilmeyeceğini söyledi. Şimdi ortada şöyle bir tablo var. Politika aynen uygulanacak diyen bir Merkez Bankası ama o politika uygulanırken aşağıda olan kurların yukarıya çıkmış hali, üstelik Türkiye'nin 5 yıllık tahvillerinde yaklaşık %5'lik bir faiz artışı söz konusu. Yani nereden baksanız çok ciddi zarar ve işin asıl sorunlu tarafı Türkiye'de, mesela az önce İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye neden geri çekildi sorusunun yanıtını veren bir makam yok. Niye sorusuna net bir cevap, resmi bir açıklama söz konusu değil. Böyle bir izahat yapma gereği duyulmuyor. Merkez Bankası Başkanı alınıyor. Finans çevreleri ciddi bir türbülansa giriyor. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın neden görevden alındığına ilişkin bir izahat söz konusu değil. En fazla eleştirilen konulardan birisi de bu doğrusu.
Yavuz Bey, bir de geçen gün Adalet ve Kalkınma Partisi olağan kongresi yapıldı. Benim kongreyle ilgili sorduğum tek soru, acaba Berat Albayrak dönecek miydi? O da olmadı. Yeni bir şey öğrendik mi kongreden?
Aslında önemli bir konuşma yapacağım duyurmuştu Cumhurbaşkanı. Ama beklentiyle çok yükseltmişti. Ancak konuşmaya baktığımızda grup konuşmasından çok farklı değildi. Göreve gelenler, görev değişikliğinde adı geçenler Türkiye'nin tanımadığı isimler değil. Yeni isimler yok AK Parti'de. Yani aslında şaşırtan bir durum da söz konusu değil. Doğrusu biz de burada Berat Albayrak'ın kongreye katılıp katılmayacağını, partide bir görev alıp almayacağını ya da kabinedeki herhangi bir ismin partide görevlendirilip görevlendirmeyeceğini merak ettik. Ve kabinedeki herhangi bir isim de partide görevlendirilmedi. Yani Türkiye'yi çok böyle şaşırtan herhangi bir gelişme söz konusu değildi. İsimler açısından da, yapılan açıklamalar açısından da baktığınızda böyle bir değerlendirme yoktu. Ama Türkiye'yi şaşırtan şey kongredeki kalabalık oldu ve kalabalığa ilişkin AK Parti'den gelen savunmalar. Çok kalabalıktı gerçekten. Şu anda Türkiye'de bir takım tedbirler hala uygulanıyor. Kırmızı, mavi, yeşil, turuncu renklerde bütün Türkiye şehirleri birbirinden ayrılmış durumda. Ama zaten şu anda çoğu kırmızıya dönmüş durumda. Günlük vaka sayısı 30 binleri buldu. Ve bu şartlarda AK Parti kongresi Cumhurbaşkanı deyimiyle lebale bir şekilde yapılıyor. Ağzına kadar dolu salonlarda yapılıyor. Kapalı alan, uzun süre bir arada kalan kalabalıklar, maskeler aşağıda ve buna göz yumuluyor. Bu soru sorulduğunda AK Parti'nin yetkilileri iki tane cevap alındı. Cevaplardan birisini veren AK Parti'nin genel başkanı Hamza Dağ'ıydı. Eğer biz bu kadar kalabalık yapmasak AK Parti kongresini, muhalefet zaten AK Parti eriyor diyor, onun değirmenine su taşımış olurduk dedi. Bu da tabii çok eleştirildi. İnsanların sağlığıyla oynayarak siyaset mi yapılıyor diye. Bir diğer değerlendirme de Cahit Özkan'dan geldi. AK Partili Grup Başkan Vekili. Kameralar yatay çektikleri için kalabalık görünüyor. Aslında mesafeye uyuldu diye. Herkesin gördüğü sırt sırta, omuz omuza dolu dolu tribünlerle ilgili kameralar çektiği için kalabalık görünüyor diye savunma yapan bir AK Partili sözcü de oldu. Yani Cumhurbaşkanı'nın mesajlarından çok AK Parti'de kongre tablosu ve salgına rağmen ağzına kadar doldurulmuş tribünler konuşuldu.
Covid-19'da günlük vaka sayıları 30 bine yaklaştı. Ölümler de artıyor. Türkiye'de yeniden kapanmayı düşünenler var mı, konuşanlar?
Vallahi kongreden sonra kapanılır diyenler var. Bu tahmini dile getirenler var. Diğer taraftan artık kapanmaya tahammülü olmadığını söyleyenler var. Ama bir taraftan da işte ağzına kadar dolu salonlarda yapılan AK Parti kongreleri var. Bu çerçevede esnafa dükkanını kapat dendiğinde nasıl bir tepki alınacak diye merakla bekleyenler de var. Yani bir kural konuluyor. O kurala öncelikle kuralı koyanlar uymuyorlar. O zaman da tabii bu kurallarla ilgili sorgulamalar başlıyor. Şimdi tekrar kapanma gündemde değil. Çünkü ekonomik olarak Türkiye'de karşılıksız desteklenen bir işletme söz konusu olmadı. Vergiler ertelendi ama sonra tahsil edildi. Sigortalar ertelendi, sonra tahsil edildi. Kredi verildi, onlar da sonra tahsil edilmek üzere. Kimsenin cebine kayıpları devlet tarafından karşılıksız olarak konulmadı. Şimdi insanlar da isyanda. Zaten bir yılın getirdiği ciddi bir yorgunluk var. Ticaret yapanlar çok zorlu bir yıl geçirdiler. Birçoğu borçlandı. Borçlarını ödemekte mükellefler. Şimdi tekrar dükkanını kapat demek, hem de cebine para koymadan demek pek mümkün görünmüyor. Hükümet de buna pek sıcak bakmıyor. Cumhurbaşkanı da bir karar aldık, arkasında durmayı bekliyoruz demişti. Anlaşılan o ki şu anda Türkiye'de sağlık sistemi çok zora girmeden bir kapatma söz konusu olmayacak. öyle bir beklenti de yok. Renkler de şehirlerin risk durumları belirlenmişti. Sonrasında güncellenecekti. O güncellemelerden de geçen haftalarda vazgeçildi. Şimdi Türkiye'de bir kabine değişikliği beklentisi de var. Pazartesi günü belki yeni kabineyle toplanacak Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan. O kabine toplantısında biraz göreceğiz. Yani nereye meyilli, ne diyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan? Dolu dolu tribünlerden memnuniyetini dile getirirken bütün Türkiye'ye maskeye, mesafeye uyun, kapalı alanlarda bulunmayın mı diyecek? Bir kapanmadan mı bahsedecek? Hastanelerdeki durumu nasıl değerlendirecek Bakanlar Kurulu? Onların tamamını pazartesi görüyoruz.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya, umarım haftaya kadar sıkıcı bir hafta geçirirsiniz. Konuşacak bir konu bulamayız.
Bizim açımızdan çok zor. Bizim açımızdan çok zor. Gerçekten her gün böyle dolu dolu yaşamaya alıştık bu süreçte. Hem siyasetteki yüksek tansiyon nedeniyle hem de bu salgının geldiği nokta nedeniyle çok zor görünüyor ama ben de bütün o dileklerinize katılıyorum doğru.
Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.